Ayrım 23. Yurttaş değil mi? Doğan Öztürk, Gaziantep ile Araban ilçesinde veteriner hekim olarak görev yaparken, evinde yasaklanmış sol yayın bulundurma gerekçesi ve komünizm propaganda suçuyla gözaltına alınarak Adana Sık Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce tutuklanmıştır. Tarih 1971 Temmuz'unun ikisi, yani Balyoz Harekatı günleri. Gaziantep Emniyetinde gözaltında bulunduğu günlerde Doğan Öztürk'e o günlerde geçerli olan sorgu yöntemleriyle bir takım sorular sorulur, baskılar yapılır. Bu arada Tarım Bakanlığından da istifa etmesi istenir. Doğan Öztürk de ister istemez bir istifa dilekçesine imzasını atar. Bakanlık bu istifayı hemencecik kabul eder. Ancak Doğan Öztürk burslu öğrenci olarak okumuştur. Bakanlığa mecburi hizmetiyle bağlıdır. Ya bu zorunlu hizmet süresince bakanlık emrinde çalışacak ya da burs borcunu ödeyecektir. Üzerindeki yoğun baskılar kalkar kalkmaz bakanlığa başvurarak istifa yazısının baskı altında alındığını ve geçersiz sayılması gerektiğini bildirir. Fakat bakanlık bu ikinci dilekçeyi işleme koymaz ve "Haydi borcunu öde" diye diretir üstelik. Bu arada hakkındaki soruşturma askeri savcılıktan görev yeri olan Araban Savcılığına gönderilir. Savcılık, Doğan Öztürk hakkında suçlayıcı en küçük delil ve emare bulunmadığını ileri sürerek soruşturmanın durdurulmasına ve sanığın tahliyesine karar verilmesini ister. Sorgu yargıçlığı da istem uyarınca Doğan Öztürk'ü tahliye eder ve muhakemenin meni kararını verir. Fakat çile bununla da bitmez. Bir başka perde açılmıştır. Doğan Öztürk 1973 yılının Ekim ayında yedek subaylık görevini yapmak üzere silah altına alınır. Okul dönemi sonunda kötü hal ve düşüncelerden dolayı yedek subaylık kanunun 8. maddesi gereğince diye başlayan ve Milli Savunma Bakanı Mehmet İzmen onaylı ve imzalı bir emir uyarınca Ağrı'nın Patnos ilçesinde Sunay Garnizonu'na er olarak görevlendirilir. Doğan Öztürk, Sunay Garnizonu'nda kendisiyle aynı dönemde er olarak askerlik görevini yapan yüksek öğrenim görmüş arkadaşlarıyla birlikte terhis olur geçen Mart ayında. Askerlik görevini bitiren Doğan Öztürk, yeniden bakanlığa başvurarak görev ister. Almayız derler. Mecburi hizmetim var ama diye açıklamalar yapmak ister Doğan. Bize ne denir ya da haklısın kardeşim ama biz ne yapalım? Beyefendiyle konuş denilerek baştan savılır. Beyefendi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'dır. Korkut Özal'la da konuşur Doğan Öztürk. Mevzuat neyse o olur der beyefendi. Oysa aynı günlerde beyefendi bakanlık koridorunda ilerici avına çıkmıştır. Dinlemez bile Doğan Öztürk'ü. Bir veteriner hekimin öyküsünü sizler de şimdi öğrendiniz. Durup dururken gözaltına alın, hakkında en küçük bir suç kanıtı bile bulunmasın, yedek subaylık hakkın elinden alınsın, işsiz kal, üstelik bursunu ödemeye zorlan, borcunu ödemek için bakanlığa başvur, hiçbir kamu görevine alınma, resmen aç kal. Bazı insanlar devlet eliyle zengin edilir, bazıları da aç bırakılır devlet eliyle. Hırsızlık mı yapsın Doğan Öztürk? Dilensin mi? Ne yapsın? Bu işlemlerine imza atan yetkililer, etkililer, müdürler, amirler, beyler, beyefendiler, beyoğlu beyler, ellerinizi vicdanlarınıza koyarak düşünün. Ne yapsın Doğan Öztürk? Bir yurttaşın kamu görevlerinden yasaklanmasına ancak mahkemeler karar verir, değil mi? Yukarıda anlattığımız öyküde söyleyiniz, hangi yurttaşlık hakkını kullanabilmiştir Doğan Öztürk? Hangi suçuna karşı uygulanmıştır bunca işlem? Kimler açlığa mahkum ediyor bir veteriner hekimi ve ne adına ve ne hakla? Bir cevap veren çıksa da öğrensek. Yeni Ortam 19 Eylül 1974. Bir ölünün davası. TRT Ankara Televizyonu'nda program müdürlüğünde prodüktör olarak çalışan Adem Yavuz, askerlik görevini Adana'nın Kadirli ilçesinde yedek subay olarak tamamladıktan sonra yeniden eski görevine dönmek istemiş, ancak bu isteği TRT yetkililerince reddolunmuştur. Adem Yavuz'a TRT kurumunca verilen ilk cevap, hizmete ihtiyaç bulunmadığı biçimindeydi. Oysa Adem Yavuz, siyasal düşüncelerinden dolayı göreve alınmamaktaydı. Adem, Danıştay'a dava açtı. Dilekçeler gelip gitti. Bu arada dava dosyasına bazı gizli kayıtlı belgeler de kondu. TRT Hukuk Müşavirliği, bu gizli belgelere dayanarak Adem Yavuz'un dilekçelerine karşılık verdi. TRT Kurumu Vekili Avukat Abdullah Seksenoğlu'nun 8-1-1974 tarihinde verdiği cevabın şu bölümünü birlikte okuyalım. Davacı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın 18-7-1972 gün ve Plan Program Koordinasyon 3953. 18-707-72 özel plan şube yazısı ile kendisinin Kadirli Askerlik Şubesi'nde yedek asteğmen olarak görevli bulunduğu ve eski Dev Genç üyesi ve fikir kulüpleri kurucularından olduğu, adı geçenin terhisinden sonra kurumda bir göreve talip olacağı bildirilerek kendisi hakkında resmi ihbar yapılmış, ayrıca güvenlik soruşturması sonucu durumunun sakıncalı olduğu tespit edilmiştir. Kurumumuz TRT Koruyucu Güvenlik Özel Talimatının 121. maddesi hükmüne göre güvenlik soruşturması sonucu sakıncalı olduğu tebeyyün eden personelin gizlilik dereceli yerlerde bir görev verilip çalıştırılamayacağından yeniden işe alınma durumunda hizmete alınıp alınmayacağı, hizmette iken sakıncalı durumu hakkında resmi bir ihbar yapıldığı takdirde görevden uzaklaştırılacağı açıktır. Davacı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nca sakıncalı durumu resmen ihbar edilmiş ve sakıncalı durumu güvenlik soruşturması sonucunda tebeyyün etmiştir. Evet, böyle. Anlaşıldığı gibi Adem Yavuz, ülkenin güvenliği bakımından sakıncalı görülerek kamu görevine alınmamıştır. Dilekçeden anlaşılıyor ki Adem askerliğini yaparken yeniden TRT'ye döneceğini söylemiş, çevresindekiler de hemen bunu resmi yerlere bildirmişlerdir. Resmi makamlarda askerliği bitince sakın işe almayın diye gizli emir vermişlerdir TRT yetkililerine. Aynı dosyadaki bir başka belgeye daha göz atalım. Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı Erhan İmset, 13.1.1973 gün ve 145 sayılı yazısında TRT Genel Müdürü Musa Öğün'e, başkanlığımız elemanlarından iken askerlik görevini yapmak üzere ayrılan ve terhisini müteakip kurumumuzda yeniden görev talebinde bulunan Adem Yavuz'a bir örneği ilişikte sunulan Savunma Sekreterliği'nin 24.7.1972 gün ve 019-5-10611 sayılı yazıları gereğince görev verilmemiş ve keyfiyet 3.2.1973 tarih ve 294 sayılı yazı ile kendilerine bildirilmiştir diyerek Adem Yavuz'a gerçek nedenin açıklanıp açıklanmayacağını soruyor. TRT Personel Dairesi Başkanı Emekli Albay Selahattin Tol ise Televizyon Dairesi Başkanlığı'na yazdığı 22 Ocak 1973 tarihli yazıda Adem Yavuz'un Dev Genç üyesi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu kurucusu olduğunu belirterek, ayrıca bu sebepten adı geçenin tayini için teklifte bulunulmaması hususu başkanlığınıza şifaen de bildirildiği halde ilgili yazınızla teklifte bulunulduğu anlaşılmıştır. Badema başkanlığınıza yapılacak bu çeşit tekliflerin personel müdürlüğünüzce etraflıca incelenip ilgililere gerekli cevapların başkanlığınızca verilmesini arz ederim demektedir. Yani bana ne soruyorsun, madem solcudur at kapı dışarı diyor müdür bey açıkça. Adem görevinin başındayken karnına 7 kurşun sıkılarak şehit edildi. Günlerce faşist Rumların elinde büyük acılarla pençeleşerek kaderiyle savaştı. Ya sizler, Adem Yavuz için sakıncalıdır diye rapor yazan, ihbar yapan, işe almayanlar. Ya sizler, sizler misiniz sakıncalı olmayan? Sizler misiniz bu ülkenin sahipleri? Sizler misiniz bu yurdu ve ulusu için yiğitçe savaşan, acılarına katlanan? Adem'in yoksullukla geçen yaşamında ona acı çektiren sizlerdiniz. Sizler, sizler, yaptıklarınızla övünün haydi. Yeni ortam 7 Eylül 1974. Kime hizmet? Geçen hafta bu köşede CIA'nin yüksek düzeydeki danışmanlarından George C. Harris'in Amerikan Büyükelçiliğine atandığını yazmış ve kendisi hakkında bazı bilgiler vermiştik. George Harris bugünlerde Türkiye'de siyasal çalışmalarını yürütmektedir. Politikacılar, öğretim üyeleri ve gazeteciler arasında geniş bir dost çevresine sahip olan bu CIA Türkiye uzmanı, geçtiğimiz hafta bazı eski dostlarıyla görüştü. Bu arada Adalet Partisi eski milletvekillerinden Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Profesörü Aydın Yalçın'ın Bükreş Sokağı'ndaki evinde bir de akşam yemeği yedi. Yedikleri içtikleri onların olsun, biz konuştuklarını merak ediyoruz diyeceğiz ama konumuz bu değil şimdilik. George Harris dolayısıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi eski asistanlarından Dr. Müslüm Özbalkan'dan söz edeceğiz bugün. George Harris, Threadless Alliance adında yayınlanan ve Amerika'da State Department'a rapor olarak sunulan incelemesinin barış gönüllüleri ile ilgili bölümünde Müslüm Özbalkan'ın gizli belgeleriyle barış gönüllüleri adlı incelemesine de yer vermiştir. CIA Türkiye uzmanının üzerinde durduğu Gizli Belgelerle Barış Gönüllüleri adlı kitapta Müslüm Özbalkan şunları söylüyor. Amerikan Barış Gönüllüleri Örgütü, ABD'nin dünya çevresindeki çıkarlarını korumak ve 19. yüzyıldan bu yana genişleyen ve yayılan Amerikan emperyalizminin hedeflerine varmasını sağlamak amacıyla kurulmuş yeni bir örgütten, bu emperyalist politikanın yeni bir yöntemi ve aracından başka bir şey değildir. Ulusal kalkınmasını hızla gerçekleştirmek yoluna yönelen ülkelerin ilk işi bu. Ülkelerinden barış gönüllülerini çıkarmak olmaktır. Barış gönüllüleriyle ekonomik, sosyal, siyasal gelişmeyi sağlamak, bağımsız bir ülke olmak amacının uyuşmadığı, amaca varmak için bu işbirliğinden ayrılmanın zorunluluk olduğu kesinlikle anlaşılmıştır. Hem kendi hem uygulanış biçimi anayasaya aykırı bulunan bir ikili anlaşmaya dayanarak 1200'den fazla sayıda barış gönüllüsü ülkemize gelmiş, değişik ekonomik, toplumsal ve etnik yapıya sahip bölgelerindeki farklı tipteki yerleşme birimlerinde çeşitli programlarda çalışmış ve çalışmaktadır. Doktor Müslim Özbalkan incelemesinin sonunda şu düşünceleri savunmaktadır. Türkiye'nin barış gönüllüleri çıkmazından kurtulması için devrimci ve ulusçu güçlerin tepkisi çıkar yollarının aranmasında oldukça etkili olmuştur. Amerikalıların da açıkça itiraf ettiği gibi kamuoyunun bu konudaki tepkileri faaliyetlerinin sınırlanmasına yol açmıştır. Basının barış gönüllüleriyle ilgili görüş ve haberlere yoğun biçimde yer vermesi Amerikalıları ve işbirlikçilerini sürekli olarak rahatsız etmekte, sindirmektedir. Fakat bugüne kadar bunlara yönelen tepkilerin barış gönüllülerinin kesinlikle ülkemizden gitmelerini sağlayacak ölçüde yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle tüm aydınların, devrimcilerin ve ulusçu güçlerin Amerikan militarizminin, güler yüzlü ticaretinin, emperyalizminin ve karşı devrimciliğinin bir örgütü ve bu örgütün ajanları olan Amerikan barış gönüllülerine kesinlikle karşı çıkmaları ve bunların faaliyetlerini ve programlarını sona erdirecek biçimde davranmaları gerekmektedir. Müslim Özbalkan'ın bu incelemesi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün isteği üzerine Siyasal Bilgiler Fakültesi İskan ve Şehircilik Enstitüsü'nce hazırlanmış ve enstitü adına bu çalışmayı asistan doktor Müslim Özbalkan yürütmüştür. Bu çalışma Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesörler Kurulu'nca sunulmuş, 25 Kasım 1969 günü oy birliğiyle kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü Profesör Doktor Fehmi Yavuz, varılan sonuçları Türk kamuoyuna açıklayarak barış gönüllülerinin Türkiye'den çekilmelerini istemiştir. Harris kitabında bu olaya da yer vermektedir. Burada bir ilginç belge daha açıklayalım. Barış gönüllülerinin Türkiye'de çalışmalarını sağlayıcı yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması için hazırlanan taslağın altında kimlerin imzaları vardır bilir misiniz? CHP Kocaeli Milletvekili Profesör Nihat Erim, Adana Milletvekili Kasım Gülek, AP Bursa Milletvekili Cevdet Perin ve Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal, Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun esas No 1'e 428 karar No 44 sayı ve 35/1963 tarihli raporunda da şu görüşler yer almaktadır. Barış Gönüllüleri adlı teşekkülün gayesi, az gelişmiş veya gelişme gayreti içinde bulunan memleketlerde eğitim, sağlık ve tarım sahalarında ihtiyaç duyulan elemanları temin etmek ve her suretle Amerikalıların diğer memleket halkını, diğer devletler halkının da Amerika'yı yakından tanımasına imkan vermektir. Profesör Nihat Erim'in de paylaştığı görüşlerde bunlar. Gelelim sonuca. Müslim Özbalkan, 12 Mart 1971 tarihinden sonra askerlik görevini yapmak için İzmir'de Ulaştırma Yedek Subay Okulu'na asteğmen olarak atanacağı gün kötü düşünce sahibidir gerekçesiyle Bayburt'a er olarak yollanmıştır. Özbalkan'ın bu kitaptan başka hiçbir siyasal eylemi bulunmamaktadır. Aynı günlerde barış gönüllülerini bütün yurda yayan yasa taslağı hazırlayıcılarından Profesör Nihat Erim de ülkemizde başbakanlık yapmış ve yerini Ferit Melen'e bırakmıştı. Açıkça görülüyor. Müslim Özbalkan, barış gönüllüleri konulu kitabından dolayı cezalandırılmıştır. Onu er çıkartanlar, adım adım izleyenler, imza sahipleri, beyler, paşalar, beyefendiler, kime hizmet ettiğinizi şimdi anlıyor musunuz? Yeni Ortam, 16 Ocak 1975. Havadan ve sudan. Bazı insanlar için havadan sudan para kazanmıştır denir. Bugün sizlere su işlerinden dolayı para kazanmış bir müteahhitten söz edeceğim. Müteahhitin adı Süleyman Demirel'dir. Demirel, 1960 dönemi geldiğinde Devlet Su İşleri Genel Müdürü'ydü ve henüz askerlik görevini yapmamıştı. Bugüne kadar Demirel'in bir devlet memurundan daha çok para kazandığını kimse söyleyemez. Öyleyse nasıl zengin oldu Demirel? Şöyle, Yüksek Mühendis Süleyman Demirel, bir yandan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışırken, öte yandan da müteahhitlik yapmaktaydı. O günlerde üniversitenin içme su inşaatı da ihaleye çıkarıldı. İnşaatın keşif bedeli 5 milyon 750 bin liraydı. Demirel, ben bu inşaatı 4 milyon 100 bin liraya yaparım diyerek hemen kolları sıvadı. Fakat ortaya bir küçük pürüz çıktı. Üniversite kuruluş yasası ve satın alma yönetmeliği, üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışanların bu tür ihalelere girmelerini yasaklamaktaydı. Bir süre sonra bu pürüz de giderildi. Üniversite hukuk müşavirliği, ek görevli üniversitede çalışanlar ihalelere girebilir diye yorum yaptı ve Demirel üniversitenin içme suyu inşaatını üzerine almış oldu. Su tesisatı, inşaat için gerekli ithal malzemesinin vergi ve gümrük resmine bağlı olduğunu bilen Demirel, bir süre sonra üniversite rektörlüğüne başvurarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir kamu kuruluşudur, bu nedenle bu vergi ve resimleri ödememek gerekir, dedi. Demirel, ayrıca bu sonucu sağlamak için İmar ve İskan Bakanlığı'na başvurarak devlete vereceği vergilerden kurtulmak istedi. Demirel'in dilekçesi bakanlıkta, Bakanlık Amme Tesisleri Dairesi Başkanı Mehmet Uslu'nun önüne geldi. Uslu, bu vergi ve resimlerin ödenmesi gerekir, dedi. Dedi ama kendisi izindeyken yerine bakan Raşit Yalvaç, bu kamu kuruluşudur. Bu kuruluşta ihaleyi üzerine alan da Demirel'dir. Öyleyse Demirel devlete gümrük vergi ve resmi vermemelidir, gerekçesiyle Demirel'e ayrıcalık tanıdı. Bu usulsüzlüğe üniversite inşaat başkanı itiraz etti. 9 Ocak 1963 tarihli ve 715'e 49-53 sayılı yazıda Başkan Muhittin Kulin, Demirel'e tanınan ayrıcalık yasalara aykırıdır diye diretti. Aynı günlerde devrin İmar ve İskan Bakanı Fahrettin Gökay, 5-11-1963 tarihinde üniversiteye başvurarak, gerekli malzemelerin gümrük veya gider vergisinden muaf tutulması hususunda verilen belgelerin müteahhit Süleyman Demirel tarafından kendi çıkarına kullanılıp kullanılmadığını sordu. Bu yazı üzerine mütevelli heyet toplandı ve Demirel'i haklı buldu. Böylece Demirel 700 bin liralık bir ithalat dolayısıyla ödenmesi gereken 200 bin lirayı devlete ödedi. Bu 200 bin Türk lirası havadan Süleyman Bey'in cebine iniverdi. Ayrıcalıklar bununla da bitmedi. 4 milyonluk ihale için Demirel'e 2 milyon 100 bin liralık avans da verildi. Oysa yapılan mukavelede böyle bir hüküm yoktu. Demirel bu parayı herhangi bir bankadan alsa %18-20 faiz ödeyecekti. Avans almakta bu faizden de kurtularak yine havadan 150 bin lira kadar bir para daha kazandı. Demirel bununla da yetinmedi. Mukaveleye göre Demirel'in su tesislerini 30-6-1963 tarihinde bitirmesi gerekiyordu. Eğer inşaat erken bitirilirse kendisine erken bitirme primi ödenecekti. Demirel 14-4-1963'te işi bitirdiğini ileri sürerek 2 ay 9 günlük erken bitirme primi olarak 248 bin lira daha kazanmıştır. Fakat iş Demirel'in bitirdiği tarihte bitirilmiş değildi. 23 Ekim 1963 tarihinde rektör yerine imza atan Orhan Alsat, Demirel'e gönderdiği mektupta "Eksikliklerini tamamla" demişse de Demirel işi erken bitirdiği gerekçesiyle 248 bin lirayı kasasına çoktan yerleştirmiştir. Yani Demirel, gecikme dolayısıyla üniversiteye tazminat ödemesi gerekirken, erken bitirmiş gerekçesiyle ödüllendirilmiştir üstelik. Bir de, borular zamanında yetiştirilmedi diyerek 65 bin lira tazminat istemiş ve almıştır bu arada. Demirel'in yaptığı işin kesin kabulü 15-25 Temmuz 1964 tarihleri arasında yapılmıştır. Üniversite İnşaat Başkanlığından Yüksek Mühendis Şevket Güloğlu, 17 Kasım 1964 tarihli raporunda, su tesisleri kusurlu yapılmıştır. Teknik kusur ve hatalar dolayısıyla geçen bir yılda 650 bin lira kayıp olmuştur diyerek bu barajlar kralını yerden yere vurmuşsa da Demirel yine kazandığını kazanmıştır. Bu rapor üzerine rektör, İller Bankası, Devlet Su İşleri ve Bayındırlık Bakanlığı mühendislerinden oluşan bir kurula konuyu inceletmek istemişse de Orhan Alsat, iç bünyede bir araştırma yapmakla yenilenmesini önermiştir. İç bünyede yapılan araştırmada da aksaklıklar saptanmış ve bunların giderilmesi için 25 bin marklık malzeme sipariş edilmiştir. Bunun da Türk parası ile değeri 100 bin liradır. Bu 100 bin liranın Demirel'den alınması gerekirken bu konunun üzerine de gidilmemiştir. Bir takım masonluk ilişkilerde etkili olmuştur bu işlerde. Özetleyelim. Demirel 4 milyonluk küçük bir ihaleden 313 bin lira prim, 150 bin liralık gümrük bağışıklığı, 150 bin liralık avans kârı, 100 bin liralık tesisat noksanlığı olmak üzere 713 bin lira açıktan para kazanmıştır. İşte havadan ve sudan böyle para kazanılır. Şimdi de müteahhidin çevresinde milliyetçi cephe kurulacak. Ey komandolar, siz de titreyin ve bu Amerikan firması müteahhidinin fedailiğine koşun. Yeni ortam 7 Ocak 1975. Dokunmayın Demirel'e. Bazı arkadaşlarımız Süleyman Demirel'in Adalet Partisi Genel Başkanlığından ayrılmasını istiyor. Ben o kanıda değilim. Demirel yerine bir başkasının getirilmesinde türlü çeşitli sakıncalar bulunmaktadır. Teker teker sıralayalım bu sakıncaları. Demirel'in biraderleri var mı? Var. Bunlara şimdiye kadar kredi verilmiş midir? Verilmiştir. Biraderler zengin olmuş mudur? Olmuştur. Şimdi diyelim ki yeni bir genel başkan bulacaksınız. Ya bunun da biraderleri varsa? O zaman bir 26 milyon lira daha mı kredi verilecektir bu yeni biraderlere? Hazır elimizde biraderleri devlet tarafından zengin edilmiş eski bir başbakan ve ana muhalefet partisi lideri varken bir başkası aranır mı hiç? Demirel kolay mı yetişti sanıyorsunuz? Sen kalk, yoksul bir köyden yetiş ve 40 yaşına basmadan milyoner ol. Kolay mı? Söyleyiniz, 40 milyondan kaç kişi bu üstün zekaya sahiptir? Böyle zeki ve becerikli bir politikacıyı nereden bulabiliriz biz? Süleyman Bey sadece Türkiye'de okumamış, Amerika'yı da şereflendirmiş ve Amerika'da mesleğiyle ilgili eğitim görmüştür. Bir mühendisin Amerika'da yetişmesi kaça mal oluyor biliyor musunuz? Kaça mal olmuştur Demirel Amerikalılara? Hiç düşündünüz mü bunları? Böylesine değerli bir politikacının koltuğundan edilmesi düpedüz haksızlıktır. Ve bu haksızlık sadece Demirel'e değil, onun yetişmesine katkıda bulunan yerli ve yabancı eğitim kurumlarına da yapılmaktadır. Biz Demirel'i eleştiririz ama bu kadar haksızlığa da göz yummayız. Demirel bizim muhalefet liderimizdir. Nereden bulacağız bir daha böyle dört başı mamur bir politikacıyı? Bilgi dersen var, kültür dersen var, yabancı dil dersen fevkalade. Tecrübe hele, kondisyon. Yok, biz dünyada Demirel gibisini bulamayız. Ben bu kanadayım, sizi bilmem. Bazı aşırı solcu arkadaşlarımızı da düşünmeye davet ediyorum. Son Kıbrıs olayları dolayısıyla iş ve sermaye çevreleri artık Demirel'i boşadılar. Şimdi Ecevit'e kur yapıyor iş adamları. Ne bileyim ben, belki de solcu olmaya karar verir bundan sonra. Yargılanan bazı genç devrimci arkadaşlar da mahkemelerde birdenbire Demirel memleketin göz bebeği dememişler miydi? Bir bildikleri vardı herhalde. İş çevreleri Süleyman Bey'e yüz vermeyecek. Nurcular, Çember Sakallılar, Süleymancılar, Nakşibendiler de çoktan da Erbakan Hoca'nın tesbihine dizildiğine göre Demirel şimdi ister istemez sola kayar belki. Zaten bu işte bir o eksikti. Anlayacağınız Tarzan güç durumda. İş çevreleri Süleyman Bey'in defterini dürdüler son günlerde. Müslümanlar da Allah'a havale etti ve böylece ortada kaldı koskoca Demirel. İnsanın yüreği sızlıyor vallahi. Bugünlerde Adalet Partisi kulislerinde bir çalışmadır gidiyor. Yok Kamuran inandı, yok Sabit Osman Avcı'ydı, yok adı gizli tutulan bir iktisat profesörüydü. Günlerdir bir aday aranmaktadır Süleyman Bey'in yerine. Yazık değil mi? Yıllarca iş ve sermaye çevrelerine olanaklar sağlayan bu adam değil mi? Devrimcilerin nefeslerini dinleyen, hükümetlinin başbakanı bu adam değil mi? 12 Mart döneminin hem mağdur hem de mağrur politikacısı bu değil mi? Nasıl, nasıl ama nasıl yapılır bütün bunlar Demirel'e? Hiç insafı yok mu bu iş ve sermaye çevrelerinin, iş adamlarının hesabını bilmem. Ben Demirel'i tutuyorum. Demirel bütün devrimcilerin adayı olmalıdır. Sözlerim kulağınıza küpe olsun. Biz bir daha böylesini bulamayız. Vallahi de billahi de bulamayız. Ey Adalet Partililer, 12 Mart köprüsünü geçerken at değiştirmediniz. Şimdi hep birlikte milli bütünlük çayırlarında dolaşırken ne olur Allah aşkına büyüklerinizin başı için harcatmayın Demirel'i. O sizden çok bize lazım aslında. Yeni ortam 13 Eylül 1974. Ayrım sonu.